Şah ve Sultan İskender Pala 28. Ayrım. Şah ise taliplerin, askerlerin, halifelerin ve hatta eşi Gülizar Begüm'ün bile ne düşündüğünü fazla önemsemiyor, suskunluğuyla adeta herkese meydan okuyordu. Nadiren konuştuğu zaman da çaldıranın bir hata olduğunu, hatta ömrünün en büyük hatası olduğunu ifade eden geri durmuyordu. Anladım ki taçlı adı ona mağlubiyeti çağrıştırıyordu ve ona yeniden sahip olmadan eski muzaffer günlerine dönmesi zor görünüyordu. Dün sultana, "Sen artık asrımızın İskenderisin" diye başlayan, kardeş kavgasına artık son vermeyi teklif eden ve elbette taçlıyı geri isteyen iltifat dolu dördüncü mektubunu Amasya'ya götüren kişi de cevapsız geri geldi. Sultana mektup götürenler elbette taçlı içinde gizli mesajlar veya mektuplar taşıyorlar. Ama taçlıyı göremeden, bulamadan ya geri dönüyorlar veya savaştan önce olduğu gibi sürgün ediliyor, kellelerinden oluyor, geri dönemiyorlardı. Bu arada şah bazı casusları vasıtasıyla sultanın ne yolda olduğunu, Tebriz'den ayrıldıktan sonra hangi güzergahlarda neler yaptığını birer birer haber alıyor, ama bütün çabalarına rağmen Taçlı Hatun hakkında bir haber elde edemiyordu. Beni Hasan zannediyor olmasaydı, daha doğrusu ona kimliğimi açıklayabilecek zaman ve fırsatım olsaydı, belki Taçlı'dan haber alamayışının sebebini ona açıklayabilir, sultanın şahsiyeti hakkında yorumlar yapabilir, Taçlı adını andığı hiçbir mektubuna cevap alamayacağını kendisine söyleyebilirdim. Bildiğim, sultanın bu mektuplardan Taçlı'yı haberdar etmeyeceğini ve hatta eline ulaşmasına mani olacağına dair yeminler edebilir, Taçlı'nın çevresinde mutlaka bir özel güvenlik yahut haber ağı kurdurttuğundan emin olması gerektiğini onu ikna edebilirdim. Lakin henüz Hasan'ın ikizi olarak onun kimliğinde dolaşıyor olmama kendisini inandırabilecek kadar güvenini kazanamadım. Yalnızca Hasan gibi bir Azeri aksanı ile konuşmayı öğrenebildim. Yine de çok gerekmedikçe sesimi çıkarmıyorum. Konuşmak zorunda kaldığım vakitlerde kurban olduğum diye hitap cümleleri kurmaya dikkat ediyorum. Yıllar önce Hasan ile Heşt Behişt Sarayı'nda konuştuğumuzda onun böyle söylediğini hatırlıyorum. Beni çağırmadıkça yanına varmıyorum. Şah olanlar ile mesafesiz ve senli benli olanların hemen kefenlerini hazırlamaları gerektiğini bilenlerdenim. O bana yaklaşıp samimi oldukça ben saygımı ve övgümü artırmaya çalışıyorum. O beni dost görürse ben onun efendi olduğunu kendisine daha fazla hissettiriyorum, o kadar. Bugün yeni bir şiirini okudu bana. Şiir, "Biz de bilirik ki dostu kardeşi, bulamadım bir kara gün yoldaşı. Dost geçinip yüze gülen kallaşı, bahasıdır satmak gerek bir pula." Kıtasıyla başlıyordu. Gün batımının sonbahar rüzgarlarına karıştığı şu saatte içimi yakıp geçti bu mısralar. Acaba bahsettiği dost ve kardeş kimlerdi? Aradığı kara gün yoldaşı şimdi hangi delikte, dost geçinip yüze gülen alçaklar neredeydiler? Yakında bu şiirin bestesini duyacak bütün dervişler ve nökerler, talipler ve emirler, gurbet kuşu olmuş bütün Anadolu Türkmenleri de hep bunu soracaklardı birbirlerine. Şaha acıdım. Şahlığı elden gidiyor, kendisi teslimiyet ve rızaya yöneliyordu. Şeyhlikten şahlığa uzanabilir ama şah iken şeyh olunamazdı. Biri dünyanın, diğeri ukbanın saltanatıydı çünkü. Şahlığı aşk yüzünden bırakan İbrahim Ethem bile o manevi saltanata zor ulaşmıştı. Taçlı'nın aşkı Şah İsmail'i tekrar Şeyh İsmail yapar mıydı şüpheliydim. Çünkü Leyla aşkından Mevla aşkına uzanan çileli bir yol vardı. Ama tersi görülmemişti. Şahlık kaftanı sırtında duranın, şeyhlik hırkası batıl sayılırdı. Buna rağmen ona hayran olmamak elde değildi. Aşkını bütün benliğiyle yalnızca Taçlı Hatun'a yönlendirmesi, Gülizar Begüm'e rağmen bunu yapması, bu konuda asla taviz vermeyişi, hatta şeyh cübbesindeyken bile Taçlı'yı unutulmaz bir aşk ile sevmesi kıskanılacak bir şeydi. Uğruna dağ gibi bir insanın toza toprağa karıştığı bu kadını satranç gününden hayal meyal hatırlıyordum. Zümrüt mavisi buğulu gözleri vardı. Güzelliğiyle güneşe ya doğ ya doğayım diyen bir dilber idi. Benim ömrümde böyle bir sevdiğim hiç olmamıştı. Acaba Hasan'ın var mıydı? Bunu arayarak öğrenebilirdim. Zaten Hasan'ın önceden bulunduğu her yerde bulunmaya gayret ediyordum. Bazen kendi kederim Şah'ın derdinden öne geçiyor, bazen Hasan'ı tanıyan herkesle yakınlık kurmaya çalışırken içim kan ağlıyor. Onun gerçekleştirmeyi istediği hayallerini öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendiklerim için de fedakarlık yapıyor, kendimi paralıyorum. Lakin içimdeki keder beni gittikçe Şah'a benzetiyor. Bazen karalara bürünüp mateme girmeyi düşünüyorum. Herkes benim Şah için üzüldüğümü sanırken ben Hasan'a ağlıyorum. Akşam üzeri Şah'ın odasından çıkan Div Ali Sultan herkese hazırlanmalarını söyledi. Yarın Tebriz'e yürümek üzere yola çıkacağız. Sultan'ın iki fedaisi daha yakalanmış ama yine de hepimiz tedirginiz. Sultan ve ordusunun Amasya'ya varmış olmaları bizden uzaklaştıkları için sevindirici. Ama Tebriz'de bıraktıkları yöneticileri ve askerler acaba şehri hemen teslim edecekler mi? Div Ali Sultan'ın istihbaratına göre şehre savaşmadan girebilirmişiz. Tebriz'e gitmek benim için belki bir nefes alma. Hasan'ın hayaliyle konuşup durmaktan sıyrılacağım bir normalleşme süreci olabilir. Onun hayalinden, hayaletinden kurtulup belki ruhuyla bütünleşebilirim. Tebriz, Hasan'ın hatıralarıyla dolu bir şehir. Muhtemelen orada Hasan'ın tanıdıklarına da rastlayacak ve belki Hasan'a ilişkin yeni kimliğimi bulabileceğim. Ama şehre nasıl gireceğimizi merak ediyorum. Acaba savaşacak mıyız? Savaşacak olursak Hasan olduğumu kabullenmem ve sultanın Tebriz'de bıraktığı eski arkadaşlarıma karşı kılıç sallamam gerekecek. Savaşırsak eğer Tebriz'de hayat yeniden değişecek. Emirül Ümera Div Ali Sultan şehirdeki Sünnileri tepelemekten bahsediyor. Yıllar önce Şah öyle yapmış ve o da Şah'ın sünnetini yerine getirmenin yeni bir iktidar göstergesi ve güç olacağını düşünüyor. Şehir düşünce varlarını yoklarını sultana peşkeş çekmiş nice Tebrizliler vardı. Bunlar cezasız bırakılmayacaktı. Keşke ona kardeşin kardeşi öldürme hatasına son vermek gerektiğini anlatabilsem ve bir hatayı yetmez mi diyebilsem. Biz Tebriz'e gitmek üzere yola çıktığımızda Şah'ın yeni mektubunu taşıyan bir atlı da yeniden Amasya istikametinde uçarak gidiyordu. Sultana götürdüğü mektup haricinde taşıdığı gizli mektubun "Bu hatayı benden gör halini, kim yolunda koydu başumalını? Pür günahın başa kalma taçlı han, ben de senin hak bilir amalini." Dizeleriyle başladığında biliyordum. Şah mektubu bana okumuş ve "Aka Hasan, taçlı gelir mi dersin?" diye sormuştu. "Gelmez kurban olduğum, gelemez. Benim bildiğim sultan onu sana yeniden göstermez." diyemedim. O sırada yanağımdan süzülen yaşın Kıble-i Alem Şah Hazretleri için mi, Taçlı Hatun için mi, Hasan için mi, sultan için mi olduğunu kestiremedim. 26. İdris. Güzellikte naziri yok cihanda, misali gelmemiş devru zamanda. Tacizade. Bu bab Amasya'ya gelesiye kadar yollarda yaşanan hadiseler, Cafer Çelebi ve Taçlı'nın izdivacı beyanındadır. 10 Kasım 1514. Aldı Kamber. Ramazan bayramına 3 gün var. Amasya'ya ulaştık. Sultan kendisi kışı burada geçirecek. Askerlerini ise yurtlarına gönderecekmiş. 1,5 aydır yollardayız. Eşyamızla, çadırımızla, atığımızla, köpeğimizle yürüyoruz. Ve ben her gece kabuslarla uyanıyor, yeniden uyumaya çalışıp yeniden uyanıyorum. Aka Hasan'ı düşünüyorum, sık sık rüyama giriyor. Umduğum gibi Şah'ı kaçıranlar arasında olduğunu öğrendim. Lakin çaldırandan sonra zaman zaman garip davranıyormuş. Hani Hasan imiş ama Hasan gibi değilmiş. Amasya'ya gelesiye kadar ordu içinde Taçlı'nın güzelliği iyiden iyiye yayıldı. Bu beni ürkütüyor. Cafer Çelebi kendisine uğur getirdiğimizi söylüyor. Terfi edip kazasker oldu ve elbette meşguliyeti arttı. Artık 2-3 günde bir huzuruna çıkıp Taçlı'nın sağlığından haber veriyor, ihtiyacı olan şeyleri arz ediyorum. Her seferinde bana ve Taçlı'ya hediye verip gönlümüzü alıyor. Osmanlı dünyasının tadını çıkarın ama bir parçası olmamaya dikkat edin cümlesi eşliğinde aldığım bu hediyelerin, Taçlı'ya özel olanı hemen daima şiir yazılmış bir kağıt ile birlikte veriliyor. Osmanlı'nın parçası olmayı istemiyorduk elbette ama Çelebi'nin o kağıtlara gizlice mahremane aşk şiirlerinin Taçlı'ya bunun tersine telkin ettiğinden emindim. Bir defasında Taçlı'nın o şiirden birini mırıldanarak okuduğuna şahit olmuştum. Sanmanız kim terki can etmek bana asan değil. Hiç anın için gam yiyem mi can durur canan değil. Katı düşvar oldu halim bilmezem kim neyleyem. Görmemek müşkil seni, görmek dahi asan değil. Sanmayın ki sevgili için canımı vermek benim için kolay değil. Taçlı için canımı bin kere verir, bir canın hesabını yapmam. Uğruna can verilir, lakin vermeyeceğim şey canandır. Halim gitgide kötüye gidiyor, ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü seni görmemek ayrı bir dert, görmeye dayanamamak daha ayrı bir dert. Tacizade'nin durumu gerçekten hazindi. Şah'ın kaderi onun da kaderi oldu. Dünyada kaç aşık kendi eşine vuslat bulamayıp ona hasret şiirleri yazar. Onun uğruna can vermeyi göze alırdı ki, öz eşini yalnız bulamayan, yalnız bulduğu zamanda kendini bulamayan tacizadeden başka bir kul var mıdır dünyada? Güneş nikahlı eşine dokunmak isteyip de dokunamayan kaç kulun üzerine doğmuştur? Bu işte kendisinin hiçbir suçu olmadığı halde başına gelen kötü kadere ne demeli? Taçlı gibi bir güzelliğin efendisi olup da ona sahip olamamak herhalde aşka inanmamasının cezası olmalıydı. Taçlı onun bu zarif davranışlarından, kendisi için yazdığı şiirlerden etkilendikçe teşekkür için huzuruna çıkmak istiyor ama çirkinliğini hatırladıkça bundan vazgeçiyordu. Tacizade'yi sultanın kendisine layık gördüğü bir ceza olarak görmekten kurtulamadı. Bunca güzelliğimle çirkin bir yüze bakma cezası bana reva mıdır demek istiyor ama nankörlük olmasın diye bunu dillendirmiyordu. Geçenlerde hiç istemediğim halde Tacizade'nin hazin durumuna bir kat daha üzüldüğüm bir hadiseyi yaşamıştım. Taçlı Hatun için yine birkaç parça hediye hazırlatmış, götürmem için beni çağırmıştı. Çadırını bekleyen derban ağa beni huzuruna aldığında yalnız olmadığını gördüm. Aslında derbanın beni içeri almaması gerekirdi ama olan olmuştu bir kez. Kenarda sessizce bekledim. Haddi zatında bunu çoktandır istiyordum da. Yeni efendimin yanında olmak, yaptıklarına ve nezaketine bakarak her geçen gün artan sevgimi ona göstermek, şahsına duyduğum saygıyı eşiğine arz etmek, minnettarlığımı bildirmek istiyordum. O gün beni esir gibi değil de evlat gibi karşılamasındaki alicenap tavrına bir teşekkür fırsatı bulacağımı düşünüyordum. Dahası da yanında durduğum sürece Osmanlı Devleti'nin önemli adamlarını tanıma ve konuştuklarını dinleme imkanım olabilirdi. Bunu hem merakımdan hem de gittikçe zayıflayan intikam duygularını pekiştirmek için istiyordum. Çoğu değerli fikirlerin sahibi ve ileri görüşlü insanlar olduğu söylenen Osmanlı devlet adamlarının en belirgin tavırları tedbir ve cesareti bir elbise gibi giyinmiş olarak dolaşmalarıydı. Yanlış rağmen işte bir tedbirsizlik olmuş, huzura girmiştim. Tacizade Efendimiz içeride başka bir adamla konuşuyordu. Perdenin arkasında silüeti belli oluyor ama kim olduğunu göremiyordum. Konuşmalarından anladığım kadarıyla vezir Piri Paşa olmalıydı. O sırada duyduğum son cümleler belki de duymamam gereken cümleler olduğu için derhal sessizce geri kaçtım. Tacizade'nin ağlamaklı, vezirinde teselli dolu sesi aynı kelimelerle şimdi bile kulaklarımda çınlıyor. Bana şah artığı bir lokmayı layık gördüğünü söyledi ya, artık elimden ne gelir? Çelebim zinhar gafil olma, hükümdar olanın sahiplenme duygusu artar. O kadar ki bütün güzellikler kendisinde olsun ister. Nerede az bulunur, eşsiz bir güzellik görse onu arzular. Sahiplenmek ister. Ne dostlarına ne yönettiği insanlara bırakmaz onu. Yani ki bir gün o söylemiş olduğu sözden dönebilir. Şah artığı olmasını aldırmaz. Lakin o gün senin artığın olmasını hazmedemez. Bunu daha ilk günde bildim Lala Hazretleri. Bunu bildiğim için de Taçlı Hatun'u emanet bildim. İadesi halinde emanete hıyanet olmadığını görmesi gerektiğini dahi bildim. O benim can diyetimdir, bunu da bildim. Aksi durumda günlerden bir gün Cellat Kara Osman'a yol uğratma ihtimalimin olduğunu dahi bildim. Bir şey dahi bildim ki her kim hükümdara yakın olursa onlar tarafından malı gasp edilebilir. Her kim hükümdarlara düşman olursa onlar tarafından kellesi uçurulabilir. Evet, en hızlı değişen kalp hükümdarlarınkidir. Çünkü bunu aklından çıkarmayasın. Çelebi'nin çadırından kaçarcasına Taşlı'nın çadırına geçerken Efendimizin aslında düşündüğümden de iyi bir insan olduğunu fark ettim. Yardımsever ve bilgili, dobra dobra. Asla aykırı bir insan değil, hamakatı falan da yok üstelik. Taçlı'ya hiç yaklaşma teşebbüsünde bulunmamasının ve hatta cismen ondan mümkün olduğunca uzak durmasının sebebi gayet iyi biliniyor. Ruhu ne kadar onunla olmak istiyorsa cismini o derece uzak tutmak gerektiğinin farkında. Taçlı güzelliğinde bir eş ile onun efendisi durumunda bir aşık. Ama ayrı döşeklerde, ayrı çatılar altında. Taçlı'ya yakınlaşma hususunda efendimle kendimi eşit ölçtüm ve onunla aynı kaderi paylaşmak için illaki hadım olmak gerekmediğine inandım. Sonra Piri Paşa ile konuşmalarında geçen cümlelerin içinde iki kelime zihnime takıldı. İadesi halinde demişti. Bununla neyi kastettiği hususunda şüpheye düştüm. Sultana iadesi mi, şaha iadesi mi? Eğer birinci ihtimali kastettiyse bu kendi fikri olmalıydı. Ama eğer ikinci ihtimali kastettiyse Sultan Taçlı'nın şaha iade edilebileceğini düşünüyor demekti ki bu bize cennet bağışlamak gibi olurdu. Hangisinin doğru olduğunu elbette sorabileceğim kimse olmadığı gibi sorsam cevabını verebilecek kimse de yoktu. Bekleyip görecektik. Beklerken ben de hangisinin Taçlı'yı nasıl bir sevgiye layık gördüğünü anlayacaktım. Hangisi onu kendi nefsi için, hangisi Taçlı'nın yararına sevecekti görecektim. Kim onun gönlünün istediğini kendi gönlünün istediğinden önde tutarsa onu gerçekten sevdiğine inanacaktım. Sevgi işinde düşünce ve hareketler kimin lehine ise sevilen o sayılıyordu. Sevenin kendi canı için bir sevgili mi istediği, yoksa sevgili için mi bir can mı istediği sevginin yönünü tayin ediyordu. Ömer, Şah, Sultan, Cafer. Acaba hangisi onu benim gibi sevebilirdi ki? Ömer'i bilemem, o bir çocukmuş ama bildiklerime kıyasla ben varlığımı Taçlı ile anlamlandıracak kadar ona aitim. Ben Taçlı'nın canını kendi canımdan önde tutuyorum ama onlar Taçlı üzerine pazarlıklar içindeler. Tacirler bile ellerine sevdikleri bir meta geldiğinde satmakta zorlanırken bunlar Taçlı'dan kolayca vazgeçebiliyorlarsa onu sevdikleri nasıl söylenebilir? Sevgisine en sadakatli olan yahut öyle görünen şah bile onu er meydanında bırakıp gittikten, düşmanına terk ettikten sonra Sultan veya Cafer Çelebi'den onu sevmeleri nasıl beklenir ki? Gerçi her ikisi de onun için şiirler yazıyorlar. Birisi bunu açıktan, diğeri gizliden yapıyor. Ama onlar Taşlı'yı sevseler bile bu sevginin fiyatı ne olur ki? Sahi Sultan veya Cafer Çelebi diğer sevgililerine veya buna devlet, mal, mülk, itibar, şöhret vesaire de dahildi. Nispetle Taşlı'nın sevgi mihengini neyle ölçebilirlerdi? Onlar Yusuf'u satın almak isteyen müşteriler gibi hazinelerinden birazını veriyor veya diğer hazineleri arasına onu da katmak istiyorlardı. Bense Yusuf'u tek hazine bilmiş, uğruna bütün ömrümü adamış durumdayım. Onun için verecek hazinelerim yoksa da işte bir can hazinem var. Onlar diğer kadınları yanında Taçlı'yı ikinci, üçüncü, dördüncü kadın yapmak arzusundalar. Bense onu bütün ömrümü hizmetine adadığım bir hanım biliyorum. Onlar Taçlı'nın değerini bir gece, iki gece, üç gece diye ölçecekler. Bense gecelerimi Taçlı ile ölçmek arzusundayım. Onlar sevgiliyle olmaktan menfaat umuyorlar. Bense menfaatimi sevgiliyle olmaktan umuyorum. Onlar sevgilinin bezirganları. Bense satışa çıkarılmış metayım. O bana gel kendini ben eyle dese derhal feda olurum çünkü ben ona muhtacım. Eğer ben kendimi hakikaten o eylersem belki o da kendini ben eylemeye yönelir. Eğer o kendini ben eylerse sevilen ihtiyaç içinde kalmış demektir. Eğer ben kendimi o eylersem tamamlanma sevilende gerçekleşmiş, böylece her şey sevilen olmuş sayılır. O vakit niyaz aradan kalkar, her şey naz olur. İhtiyaç aradan gider, sevgi de kendine yeterlilik başlar. Fakirlik kaybolur, zenginlik gelir. Velhasıl her şey bir çare olur, çaresizlik değil. Bütün bunları düşündükten sonra bir karara vardım. Ben onu bir sevgili, bir canan sanmıştım. Şimdi anlıyorum ki o benim cananım değil, bizzat canım imiş. Yine de hayal kurmakla hayalleri gerçekleştirmek arasında büyük farklar var olduğunu aklımdan asla çıkarmıyorum. 28. ayrımın sonu sayfa 294, devamı 29. ayrımda.